Ayrım 12.
Ferula doğacak çocuğa yarardı, Clary güneşle gezmeye çıkartıyordu. Çocuk doğduğu zaman hiçbir şey eksik olmasın, dünyanın en güzel giysilerini o giysin diye alışverişe. Kardeşimle evlendiğinden beri nasıl güzelleştiğini herkes görsün diye golf kulübüne, öğle yemeğine. Onları unuttun sanmasınlar diye anne babasını görmeye. Bütün gün evde kapanıp kalmayasın diye tiyatroya götürüyordu. Clary onun kendini gütmesine, aptallık değil de kafasının başka şeylerle dolu olmasına gelen bir güler yüze izin veriyordu. Tüm enerjisini de Esteban'la telepati kullanarak iletişim kurma yolundaki boşuna çabaları, mesajları yerini bulmuyordu ve gaybi görme yeteneğini geliştirme uğraşına adıyordu. Kendini bildiğinden beri ilk olarak Ferula mutluydu. Hayatta hiç kimseye, hatta annesine bile Clary'e yakın olduğu kadar yakınlık duymamıştı. Clara değil de sıradan biri olsa görümcesin aşırı şımartmalarından, sürekli vıdı vıdılarından sıkılır ya da onun o titiz buyurgan kişiliğine boyun eğerdi. Ne var ki Clara başka bir dünyada yaşıyordu. Erkek kardeşi dönüp de evi yine varlığıyla doldurduğu, yokluğunda kurmuş oldukları çıt kırıldım uyumu dağıttığı zaman Ferula kahroldu. Esteban evdeyken kendisi gölgelere karışmak, hizmetçilerle nasıl konuştuğunun yanı sıra Clara'ya gösterdiği özene de dikkat etmek zorundaydı. Her gece karı koca yatak odalarına çekildikleri zaman Ferula anlayamadığı bir tuhaf nefrete kapılıyor ve bu duygu onun ruhunu pişmanlıkla dolduruyordu. Böyle düşünceleri dağıtmak için yine eskisi gibi yoksul mahallelerinde tesbih çekip dua okumaya ve peder Antonio'ya günah çıkartmaya başladı. Selam sana ey lütuf dolu Meryem Ana, günahsız dölenen. Seni işitiyorum çocuğum. Peder bunu nasıl diyeceğimi bilemiyorum. Sanırım bir günah işledim. Ten günahım evladım. Tenim buruşup soldu peder ama ruhum asla. Şeytan beni azaptan kıvrandırıyor. Tanrı'nın merhameti sonsuzdur. Evlenmemiş bir kadının kafasından ne düşünceler geçer bilemezsiniz peder. Hiç erkeklerle birlikte olmamış bir bakire önüne fırsat çıkmadığından değil elbet. Ne var ki Tanrı anama uzun bir hastalık verdi. Benim de ona bakmam gerekti. Bu özveri cennet katında biliniyor çocuğum. Düşüncelerimle günah işlemiş olsam bile öyle mi? Senin düşüncelerine bağlı bu. Geceleri uyku tutmuyor. Boğulacak gibi oluyorum. Kalkıp bahçede dolaşıyorum. Sonra da evin içinde dolaşıyorum. Gelinin odasına gidip kapısına kulağımı dayıyorum. Kimiliğin usulca içeri girip onu uyurken seyrediyorum. Meleklere benziyor. Yatağa, onun yanına girmek istiyorum. Teninin sıcaklığını, o yumuşak soluklarını hissetmek. Dua et evladım, duanın yararı dokunur. Durun, daha bitmedi. Utanıyorum. Benden utanmamalısın. Ben Tanrı'nın bir aracıyım yalnızca. Erkek kardeşim çiftlikten döneli daha da beter oldu peder. Dualarım işe yaramıyor. Uyku uyuyamıyorum. Terliyorum, titremeler geliyor. Sonunda kalkıp o karanlık evi boydan boya dolaşıyorum. Tahtalar gıcırdamasın diye dikkat ederek sofalarda yürüyorum. Yatak odasının kapısının ardından onları dinliyorum. Hatta bir keresini gördüm bile. Kapı aralık kalmıştı da. Gördüğüm şeyi size anlatamam. Peder, yine de feci bir günah olsa gerek. Clara'da suç yok biliyorum. Çünkü o çocuklar gibi masumdur. Benim kardeşim ona bu günahları işleten, onun cehennemlik olduğunu biliyorum. Yargılayıp lanetlemeyi ancak Tanrı yapabilir çocuğum. Ne yapıyorlardı bunlar? Bıraksanız Ferula ayrıntılara yarım saat ayırabilirdi. Yetenekli bir konuşmacıydı. Nerede duralayacağını, sesini nasıl ayarlayacağını, fazla eko sağlamadan nasıl açıklama yapacağını tam tamına bilir. Öyle aslına uygun bir sahne çizerdi ki onu dinleyene olayın geçtiği yerdeymiş gibi gelirdi. İnanılmaz şey o yarı aralık kapıdan onların titreyişlerindeki niteliği nasıl da sezebilmişti. Öz sularının bolluğunu, kulağa fısıldanan sözcükleri, en mahrem kokuları. Resmen mucizeydi. Ferula bu çalkantılı duygu ve düşüncelerini içinden boşaltıyor. Sonra o mübarek put maskesini takınarak serin kanlı ve sert eve dönüyor ve yine buyruklar vermeyi sürdürüyordu. şunu şuraya koy ve şu şuraya konuyordu. Vazolardaki çiçekleri değiştir ve çiçekler değişiyordu. Pencereleri yıka, sustur şu yere batacak kuşları, şamatalarından Senora Clara'nın uykusu kaçacak, hem de karnındaki taşıdığı çocuğu korkutacak. Kim bilir, bir de bakarsın çocuk kanatlı doğmuş. Ferula'nın keski gözlerinden hiçbir şey kaçmıyordu. Clara'nın tersine o hep hareket halindeydi. Her zaman her şeyi pek güzel bulan Clara'nın gözünde en nadide çikolataları yemekle, artık çorba içmek, kuş tüyü döşekte yatmakla koltuğunda otururken uyumak, güzel kokulu sularla yıkanmakla hiç yıkanmamak birdi. Gebeliği ilerledikçe gitgide dalgınlaşarak gerçekten kopar, kendi içine dönüp çocuğuyla gizli, kesintisiz bir söyleşi yürütür gibiydi. Esteban kendi adını taşıyacak ve bu adı bundan sonraki kuşaklara geçirecek bir oğlan istiyordu. Ama Clara gebe olduğunu bildirdiği zaman, ''Çocuğum kız, adı da Blanca.'' demişti. Sayden de öyle oldu. Clara'nın artık hiç korkmadığı Doktor Cuevas, doğumun Ekim ortalarında olacağını hesaplamıştı. Oysa Kasım ayı girdiği halde Clara ortalıkta hala o koskocaman karnıyla dolaşıyordu. Uyur gezerler gibi, her gün biraz daha dalgın, biraz daha bitkin, daha astımlı ve de çevresindeki her şeye, hatta kocasına bile her an biraz daha kayıtsız. Hatta arada kocasını tanımadığı bile oluyor, yanında durduğunu ayrımlayınca ''Bir şey mi istiyordunuz efendim?'' diye soruyordu. Doktor tarihte bir yanlışlık yapmadığına ve hastanın normal yoldan doğum yapmaya hiç niyeti olmadığına inandıktan sonra Clara'nın karnını yardı ve çocuğu dışarı çıkardı. Blanca'nın alışılmıştan daha çirkin, daha kılı bir bebecik olduğu görüldü. Esteban çocuğu görünce yerinden fırladı. Yazgısının kendisine acı bir oyun oynadığına, annesine ölüm döşeğinde söz verdiği yasağı Trueba yerinde bir acibe döllendirmiş olduğuna inanmamıştı. Çocuğu kendisi gözden geçirdi ve her şeyinin, yani gözle görülebilir olanların tamam ve yerinde olduğunu gördü. Doktor Cuevas onu avutmak için çocuğun bu itici görünümüne, anne kanında aşırı uzun bir zaman geçirmesinin, sezaryen ameliyatının ve ufak tefek ince esmer biraz da tüylü yapısının neden olduğunu anlattı. Bir yandan Clara kızına bayılmıştı. Uzun bir dalgınlıktan uyanmış ve yaşıyor olmanın kıvancını keşfetmiş gibiydi. Her yere kucağında bebeğiyle gidiyor, onu saate bakmadan her zaman emziriyor, utanıp sıkılmaya, görgü kurallarına da tıpkı kızıl deriller gibi boş veriyordu. Kızını kundağa sarmak istemiyordu, ne de saçını kesip kulaklarını deldirmek, çocuğun bakımı için dadı tutmak, hele bu tür lükslere durumları el veren bütün kadınların yaptığı gibi laboratuvarın birinde üretilen şişe sütü kullanmaya hiç yanaşmıyordu. Dadının reçetesini uygulayarak pirinç suyu katılmış inek sütü kullanmayı da reddediyordu. Çünkü, diyordu, doğa insan yavrularının bu besini almalarını tasarlamış olsaydı anaların memelerinden bu akardı. Clara her dakika çocuğuna bir şeyler söylüyordu. Yarım yarım değil de yetişkin birisiyle konuşuyormuşçasına, kusursuz bir İspanyolcayla, tıpkı bitki ve hayvanlarla konuşurkenki gibi. Bitkiler ve hayvanlar konusunda böyle iyi sonuçlar almıştı madem, bu yöntemle kendi çocuk konusunda da iyi sonuçlar almasının doğal olduğunu düşünüyordu. Ana sütüyle söyleşinin bileşimi Blanca'yı, doğduğu zamanki o kaplumbağamsı yaratıkla ilişkisi olmayan, gürbüz, neredeyse güzel bir bebek yapıp çıktı. Blanca'nın doğumundan birkaç hafta sonra Esteban Trueba, anne olmasının karısının sevişme zevkini azaltmadığını gördü. Tam tersine, Clara'nın mavi ipek deniz üstünde yüzen yelkendeki hevesli çırpınışları bu tezi doğruluyordu. Çocuğa bakmaktan iki yanını göremeyen Ferula, Blanca'nın yaman ciğerleri, esintil huyları, canavar gibi bir iştahı vardı. Aralık duran kapılardan bakmak şöyle dursun, yoksul mahallelerinde zikredecek ve peder Antonio'ya günah çıkartacak zaman bile bulamıyordu. 4. Bölüm Ruhların Çağı. Çoğu çocukların daha kıçlarında bezle dolaştıkları yaşta Blanca zeki bir cüceyi andırıyordu. Yürürken sendelese bile dengesini yitirmiyor, yanlışsız konuşuyor ve kendi yemeğini kendi yiyordu. Hep annesinin ona yetişkin gibi davranması sayesinde. Bütün dişlerini çıkarmış, tam evin o kocaman dolaplarını açarak içeridekileri darma duman etmesini öğrenmeye başlıyordu ki aile yazı Tre Maria'da geçirmeye karar verdi. Clara burasının yalnızca adını duymuştu. Blanca'nın yaşamının o döneminde merakı hayatta kalma güdüsünden daha güçlüydü. Ve çocuğun ikinci kat penceresinden düşeceğinden, kafasını fırına sokacağından ya da bir kalıp sabun yutacağından korkan Ferula, ona sofalarda bir aşağı bir yukarı kovalayıp duruyordu. Şimdi de çocuğu kent dışına götürme fikrini tehlikeli, yorucu ve gereksiz bulmuştu. Çünkü Esteban, Tre Maria'da yapılması gereken her şeyi kendisi yapabilirdi. Onlar da Clara ile başkentteki uygar yaşamlarının sefalarını sürerlerdi. Gel gelelim Clara çok hevesliydi. Onun gözünde kent dışı romantik bir kavramdı. Hiç ahır içine girmişi yok da ondan, diyordu Ferula. Yol hazırlığı 2 hafta sürdü. Evin içi bavullar, hasır sandıklar ve çantalar kargaşasıydı. Ferula'nın gerekli bulduğu inanılmaz çokluktaki eşya ve hizmetçilerin yanı sıra Clara'nın geride bırakmaya kıyamadığı kafes kuşları ve Blanca'nın oyuncak kutuları için trende özel bir vagon kapatıldı. Blanca'nın kutularında kurgulu hokkabazlarla balerinler, porselen bibolar, peluş hayvanlar ve eklemleri oynayan sahici saçlı bebekler vardı ki bunların kendi giyim kuşamları, arabaları ve sofra takımları da birlikte gidiyordu. Bu düzensiz, kaygılı insan öbeğinin ve eşya karmaşasının karşısında Esteban ömründe ilk olarak bir yenilgi duygusuna kapıldı. Hele bütün bu eşyaların arasında ermiş Antoni'nin şaşı gözlü, ayağındaki sandallar gümüş kalkmalı, adam boyu bir yontusunu bulunca çevresindeki kargaşaya bakındı ve karısıyla çocuğun yanına almak kararına pişman oldu. Dış dünya yapacakları bu çıkış için kendisinin yalnızca 2 bavul hazırladığı yerde onların bir araba dolusu tabak çanağı ve amaçlarıyla hiç ilgisi olmayan bir sürü hizmetçiyi nasıl olup da bir araya getirebildiklerine şaşıp kalmıştı. San Lucas'tan bindikleri 3 araba onları bir toz bulut arasında Tre Maria'ya götürdü. Bir çingene kafilesi gibi. Hacienda'nın avlusunda kahya Pedro Segunda Garcia'nın buyruğuyla toplanmış olan kiracı köylüler onları beklemekteydiler. Bu gezgin sirki görünce şaşkınlıktan dillerini yuttular. Ferula'nın işaretiyle arabaları boşaltıp eşyaları içeri taşımaya başladılar. Orada duran Blanca yaşlarında burnu sümüklü olan çocuğunu kimse ayrımlamadı. Çocuğun çıplak karnı parazitler yüzünden şişti ve dünyaya ihtiyar bir adamın bakışıyla bakan çok güzel kapkara gözleri vardı. Bu kahyanın oğluydu. Adına babasıyla dedesinden ayırt edilsin diye Pedro Tercero Garcia demişlerdi. Yeni evi gezip keşfetmenin, meyve bahçesini dolaşmanın, herkese selamlaşmanın, ermiş Antonio'ya sunak dikmenin, yataklardaki tavuk ve civcivlerle dolaplardaki fareleri kovmanın heyecanı arasında Blanca da sırtındakileri çıkardı ve Pedro Tercero ile oynamak için çıplak dışarı koştu. Paketlerin arasında oynadılar, eşyaların altına saklandılar, ıslak ıslak öpücükler alıp verdiler. Aynı ekmek parçasını gevelediler, aynı sümüğü yediler, aynı kire bulandılar ve en sonunda kucak kucağa yemek masasının altında uyuyakaldılar. Clara onları gece saat 10'da orada buldu. Herkes saatlerdir ellerinde meşalelerle çocukları aramaktaydı. Gruplara yayılmış köylüler ırmak boylarını, tahıl ambarlarını, tarlaları, ahırları tararken Ferula ermiş Antoni'nin sunağı önünde diz çökmüştü. Adlarını çağırmaktan Esteban'ın sesi kısılmış ve Clara geleceği görme yeteneğini boş yere yardıma çağırmıştı. Bulundukları zaman oğlan çocuğu sırt üstü yatıyordu. Blanca da başını yeni arkadaşının karnına dayayıp kıvrılmıştı. Yıllar sonra aynı durumda bulunacaklardı ve günahlarının bedelini ödemeye bütün bir ömür yetmeyecekti. Daha ilk günden Clara, Tre Maria'da kendine bir yer olduğunu anladı ve tıpkı defterine yazdığı gibi en sonunda hayattaki misyonunu bulmuş olduğunu duyumsadı. Tuğla evler, okul, bol yiyecek onu etkilememişti. Çünkü görünmezi görme yeteneği köylülerin hıncını, korku ve güvensizliğini hemencecik algılamıştı. Ne zaman başını çevirse susan sesler de onun kocasının kişiliği ve geçmişi konusunda bir takım şeyleri kestirmesini sağlamıştı. Yine de ne olsa patron değişmişti. Artık kırmızı fenere gitmekten vazgeçtiğini herkes görebiliyordu. Kasabada geçirdiği geceler, o horoz dövüşleri, kumar, öfke patlamaları ve hepsine önemlisi köy kızlarını tarlalara sürüklemek huyu geçmişte kalmıştı artık. Köylüler bu değişikliği Clara'dan biliyorlardı ve bu arada Clara da değişmişti. Bir günden öbürüne isteksizliği yok olmuştu. her şeyi ne güzel bulmaktan ve görünmez ruhlarla konuşup eşyayı doğaüstü yollarla yürütmek huyundan vazgeçmiş gibiydi. Kocasıyla birlikte şafakta kalkıyor, giyinip kocasıyla birlikte kahvaltı ediyordu. Esteban tarlalara yol ala dursun, Ferula ev işlerinin yönetimini, çiftliğin konforsuzluğuyla sineklerine bir türlü alışamayan kentli hizmetçileri ve Blanca'yı eline alıyordu. Clara da zamanını dikiş atölyesi, market ve okul arasında bölüştürüyordu. Üstünü okulda kurmuştu. Burada uyuz ve bitleri temizliyor, alfabenin gözlerini çözümlüyor, çocuklara ''Benim bir ineğim var, aman ne yaman'' şarkısını söylemeyi, kadınlara da süt kaynatmayı, ishali iyiletme yollarını, çamaşır beyazlatmayı öğretiyordu. Gün batımında erkekler tarladan dönmezden önce Ferula kadınlarla çocukları toplayıp dua okutuyordu. Kadınlar inançtan çok iyi yürekliliklerinden geliyor ve orta yaşlı bekar kıza yoksul mahallelerindeki günlerini anmak için fırsat yaratıyorlardı. Clara görümcesinin yüce babamız Selam Meryem anılarla dolu mistik zikirlerini bitirmesini bekliyordu. Sonra topluluğa annesinin kendini kongre binasının kapısına zincirlediği zaman söylediği sloganları yineliyordu. Kadınlar utanmış gülüşlerle dinliyorlardı onu. Tıpkı Ferula ile dua ettikleri gibi onu gücendirmemek için dinliyorlardı. Ne var ki bu ateşli ünlemler onları içten içe güldürüyordu. Erkek kısmının karısını dövmediği ne zaman görülmüş? Dövmüyorsa ya onu sevmiyor ya da tam erkek değil demektir. Erkeğin kazandığı para Tanrı'nın verdiği ürün. Tavukların yaptığı yumurta ne zamandır karı koca arasında paylaşılıyormuş. Her şeyin erkeğin elinde olduğunu bilmiyorlar mı? Kadın erkeğin aynı şeyleri yaptığı ne zaman görülmüş? Hem zaten kadın milleti bacakların arasında bir yarayla taşaksız doğmuştur. Öyle değil mi Senora Clara? Diyorlardı. Clara saçını başını yoluyordu. Kadınlar birbirlerini dirsekleriyle dürterek o dişsiz ağızlarıyla, buruşuk gözleriyle utangaç utangaç gülümsüyorlardı. Ciltleri güneşin ve sağlıksız yaşamlarının etkisiyle sertleşmiş, Clara'nın söylediklerini uygulamaya kalkışsalar kocalarından dayak yiyeceklerini bal gibi biliyorlardı. Hem de çok haklı olarak diye Ferula fikir yürütüyordu. Esteban dua toplantılarının ikinci yarısının iç yüzünü çok geçmeden öğrendi. Kanı tepesine sıçradı. Clara ilk olarak kızdı. Clara da ilk olarak onun ünlü öfke patlamalarından birine tanık oldu. Esteban deliler gibi bağırarak oturma odasına volta atıyor, yumruğunu eşyalara vuruyordu. Eğer Clara annesinin izinden gitmeye niyetliyse gerçek bir erkekle yüz yüze gelecek demekti. Bu erkek onun donunu indirdiği gibi kıçını bir güzel pataklayacak ve milletin kafasını şişirdiğine pişman edecekti. Esteban karısının dua toplantılarına ya da başka herhangi bir toplantıya gitmesini kesinlikle yasaklıyordu. Çünkü karısının el aleme karşı maskara edebileceği bir zibidi değildi. Clara bıraktı onu, avaz avaz bırakarak eşyaları yumruklasın diye. Sonra her zamanki kayıtsız dalgınlığıyla ''Sen kulaklarını oynatabilir misin?'' diye sordu. Tatil uzadı. Okullardaki toplantılar sürdü, yaz sona erdi. Güz, tarlaları ateş ve altın renklerini bürüyerek çevrenin görünümünü değişime uğrattı. Yağmuru çamuruyla soğuk bastırdıysa da kır yaşantısından nefret eden Ferula'nın sürekli uyarmalarına karşın Clara, kente dönmek için hiçbir istek belirtisi göstermiyordu. Ferula yaz boyunca sinek kovarak geçirdiği akşamların boğucu sıcağından, avlunun bütün evi kaplayıp maden çukuruna döndüren tozundan, banyo küvetine dolan ve kendi özel kokulu banyo tozlarını Çin çorbasına çeviren pis sudan, çarşafların arasına giren kanatlı kara böceklerden, farelerle karıncaların kazdığı tünellerden, gece masasındaki su bardağında sabahları çırpınırken bulduğu yarı boğulmuş örümceklerden, ayakkabılarının içine yumurtlayıp dolabındaki çamaşırları pisleyen küstah tavuklardan yakınıp durmuştu. Hava dönünce yaka silkecek yeni yeni felaketler ortaya çıktı. Avlunun çamuru, kısalan günler, saat 5'te karanlık çöküyordu ve uzun, ıssız geceyi göğüslemek dışında yapılabilecek hiçbir şey yoktu. Rüzgar ve sonra kış soğukları. Ferula'nın bu soğuklara karşı kullandığı opaliptos yakıları ev halkının birbirine sonsuz bir zincir misali mikrop bulaştırıp durmalarını önleyemiyordu. Ferula doğa güçlerine karşı savaşmaktan usanmıştı. Tek düzeli bozmak için de Blanca'nın gün günden büyümesini gözlemek dışında hiçbir şey yoktu. Halası onun o Pedro Tercero denilen pis çocukla oynaya oynaya yamyamlara döndüğünü söylüyordu. En kötüsü çocuğun bir arada olabileceği kendi sınıfından hiç kimse yoktu. Terbiyesi bozuluyordu. Dizleri hep sıyrık içindeydi. Baksana nasıl konuşuyor. Kızılderili falan sanırsın. Saçındaki bitleri ayıklamaktan, uyusuna ilaç sürmekten gına geldi valla. Bütün dırdırlanmalarına karşın Ferula, vakarını, o değişmez saç topuzunu, kolalı bluzlarını ve belindeki anahtar destesini hiç elden bırakmıyordu. Zaten hiç terlemez, hiç kaşınmaz ve çevresine her zaman hafif bir lavanta çiçeğiyle limon kokusu saçardı. Herhangi bir şeyin onun iradesini sarsabileceğine kimse inanmazdı. Günün birinde sırtı kaşınıncaya dek. Kaşıntı öyle şiddetliydi ki Ferula gizlice kaşınmaktan kendini alamadı. Ama boşuna. En sonunda banyoya gitti ve en işi başından aşkın günlerinde bile giydiği korseyi çıkardı. Şeritleri çözerken sabahtan beri korsenin sivri kemikleriyle korse sahibinin ezilmiş etleri arasından bir çıkış yolu bulabilmek için boş yere çabalamış olan yarı baygın bir sıçan yere düştü. Ferula ömründe ilk olarak bir sinir krizi geçirdi. Çığlıklarını duyan herkes koşarak odaya geldiler ve onu yarı çıplak küveti içinde buldular. Korkudan kıpkırmızı kesilmiş deliler gibi bağırıyor ve titreyen parmağıyla fındık sıçanını imliyordu. Sıçan da ayağa kalkıp daha güvenlikli bir yere kaçabilme çabalarındaydı. Esteban bunun menopoz olduğunu, hiç kimsenin yapabileceği herhangi bir şey olmadığını ileri sürdü. Ferula'nın geçirdiği ikinci krize de aldırış etmediler. Esteban'ın yaş günüydü ve ısmarlansa bundan daha güneşli bir pazar sabahı olamazdı. Evin içi hayhuy doluydu. Çünkü Dona Esther'in genç bir kızı oldu, o unutulmuş günlerden bu yana ilk olarak Tre Maria'da bir eğlenti düzenlenecekti. Kentteki çeşitli akraba ve dostlarını, bunlar trenle geliyorlardı ve yörenin büyük toprak sahiplerini çağırmışlar, kasaba kodamanlarını göz ardı etmemişlerdi. Daha bir hafta öncesinden şöleni hazırlamaya başlamışlardı. Avluda çevrilen yarım sığır, böbrekli börek, fırında tavuk, çeşitli mısır yemekleri, patlıcan çeşitleri ve hasat şaraplarının en iyileri. Öğle saatlerinde çağrılılar araba ve atla gelmeye başladılar. Büyük ev konuşma sesleri ve kahkahalarla doldu. Ferula bir ara banyoya gitmişti. Klozetin bir geniş beyaz seramik çöğünün ortasında yükseldiği o alabildiğine geniş banyolardan biriydi bu. Ferula bu tat misali tek başına duran klozetin üstüne tam kurulup oturmuştu ki kapının açılmasıyla içeri çağrılılardan biri girdi. Hem de aşağı kurtarmaz kasabanın belediye başkanıydı bu. Pantolonun düğmelerini açarak geliyordu ve aldığı aperatif şimdiden başına vurmuştu. Karşısındaki hanım görünce utanç ve şaşkınlıktan felce uğradı. Biraz kendini toparladığı zaman da durumu kurtarmak için aklına gelen tek şey çarpık bir gülüşle ilerleyerek hanımın yanına gidip elini uzatmak oldu. Zora Belal Blanco Jamasi'ye tanıştığımıza sevindim diye kendini tanıttı. Ferula olayı gözyaşlarına boğmadan anlatabilecek duruma geldiğinde Tanrı aşkına diye ünledi. Bu yontulmamış kişilerin arasında yaşamanın yolu yok. Sizler bu yaban cehenneminde kalmak istiyorsanız kendiniz bilirsiniz. Ama ben kente dönüyorum. İnsan gibi yaşamak istiyorum ben. Alışık olduğum gibi. Yine de gitmedi. Clara'dan ayrılmak istemiyordu. Clara'nın kokladığı havaya bile tapınır olmuştu. Gerçi artık onu yıkayıp paklamaya, onunla bir yatakta yatmaya fırsat çıkmıyordu. Yine de Ferula sevgi ve şefkatin göstermenin binlerce yolunu buluyor ve ömrünü buna adıyordu. Kendi kendine ve başkalarına karşı onca sert olan bu kadın, Clara'ya ve sırasında onun uzantısı olarak Blanca'ya karşı tatlı, yumuşak başlı, güler yüzlü olabiliyordu.